Ayrım 23, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 271. Peki ya Mısır? Tunus'tan farklı olarak, siyasal İslam ideolojisinin, yani Müslüman kardeşlerin doğduğu ülke olarak Mısır'da halk, 30 yıllık mübarek iktidarına karşı ayaklandığında, Müslüman kardeşler bu kadar kısa sürede iktidar olacaklarını hayal bile edememişti. Parlamento ve senato seçimlerini ezici çoğunlukla kazanan İslamcılar, etkin birer propaganda merkezleri olarak kullandıkları camilerin yardımıyla yeni şeriat anayasasını halka kabul ettirdiler. Seçimlerde ve referandumda oy kullanma oranının düşük olmasını hiç kimse umursamadı ve %36 katılımla seçilen Mursi'yi herkes demokrasi kahramanı ilan etti. Bu duruma da en çok aynı ideolojiyi paylaşan AK Parti ve onun lideri Erdoğan sevindi. Ancak Erdoğan'ın sevinci fazla uzun sürmedi. İktidar olan Mursi, dostu Erdoğan'dan aldığı taktiklerle başta medya ve yargı olmak üzere devletin kurumlarını ele geçirmek için hızlı davranınca tepki toplamaya başladı. Valileri istediği gibi atayan Mursi, kendi yetkilerini kullanarak hapishanelerdeki yüzlerce radikal İslamcı teröristi serbest bıraktırınca tepki toplamaya başladı. 30 Haziran'da 20 milyondan fazla insan meydanları doldurunca ordu, 3 Temmuz günü darbe yaptı ve bir yıllık Müslüman kardeş Mursi yönetimine son verdi. Erdoğan'ın Mursi'ye teslim olma, diren telkinleri işe yaramadı. Ordu komutanı Sisi çok hızlı bir şekilde yeni anayasayı hazırladı, parlamento seçimlerini yaptırdı ve seçimle cumhurbaşkanı oldu. Geçen süre içinde Müslüman kardeşlere amansız savaş sürdüren Sisi, eski başkan Mursi ve tüm arkadaşlarını hapse attırarak idama mahkum ettirdi ama hiçbirinin idam kararını uygulattırmadı. Birçok Müslüman kardeşler yöneticisi İstanbul'a kaçtı. Şimdi İstanbul'da televizyonları, örgütleri, evleri ve her türlü etkinlikleri var. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin parasal desteğiyle sorunlarını çözmeye çalışan Sisi, ciddi ekonomik krizlerle karşılaşmadığı sürece Müslüman ülkelerin tekrar iktidar olma şansını sıfırlar. Yani siyasal İslam ikinci ve en önemli darbesini bu ideolojinin merkezi olan Mısır'da yedi. Darbe sonrasında Sisi'ye destek veren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan ettiler. Ürdün Kralı Abdullah, Müslüman Kardeşler örgütünü yasakladı. Bir zamanlar Müslüman kardeşlere her türlü desteği veren ABD ve batılı ülkeler, şimdilik bu örgüte karşı mesafeli. Özetle Mısır'da Müslüman kardeşlerin yeniden iktidar olma şansı şimdilik yok gibi ama bu ülkede sorunlar kolay kolay bitmeyecektir. Bitmeyecek sorunları her zaman iyi kullanma becerisini kanıtlayan Müslüman kardeşler her zaman pusuda olacaktır. IŞİD ve benzeri radikal söylemli diğer terör örgütleri ise mücadeleyi sürdürüyor. Sudan ve Libya ile binlerce kilometre sınırı olan Mısır'ın işi kolay değil. Arap ve İslam coğrafyasının önemli ülkelerinden biri olan Mısır'ı çok önemli sorunlar bekliyor. Musa'nın torunları olarak Yahudilerin özel ilgi gösterdiği bu ülke, iç ama daha çok dış faktörlerle daha uzun süre karmaşık sorunlar yaşayacaktır. Örneğin Nil Nehri ile ilgili sorun. Etiyopya bu nehir üzerinde dünyanın en büyük barajlarından birini inşa ediyor ve bu baraj 2018'de bittiğinde Mısır çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacak. Çünkü Etiyopya'nın İsrail'e ilişkileri çok iyi ve İsrail tarihsel nedenlerle Mısır firavunlarının torunlarından intikam alma peşinde. Aynı İsrail, Nil'i besleyen diğer Afrika ülkeleriyle de çok iyi ilişkileri var. Kurulduğu günden itibaren İsrail'e destek veren Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler Nil konusunda da tavırlarını sürdürürse Mısır'ın geleceği kesin zor olacaktır. Tıpkı Libya gibi. Birleşmiş Milletler ve AB arabulucularının yoğun çabasıyla kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti ilk toplantısını 30 Mart 2016 Trablus'ta gerçekleştirdi. Uzun süre biri Bingazi diğeri Trablus'ta iki hükümet tarafından yönetilen ve her tarafında yoğun çatışmaların yaşandığı ülkede şimdi herkes IŞİD'e karşı ortak mücadele etmenin planlarını yapıyor. Çünkü IŞİD bu ülkede çok güçlü. 3 şehri kontrol ediyor ve komşu Mısır, Tunus, Mali, Nijer, Çad ve Sudan için büyük tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin başbakanı olan Faiz Sarraj, Birleşmiş Milletler, ABD ve Amerika'dan askeri yardım ve müdahale istiyor. Aşiret ilişkilerinin çok yoğun ve etkin olduğu ve farklı tonlarıyla İslamcıların siyasal ve sosyal olarak güçlü olduğu Libya'nın kaliteli petrol, gaz, güneş enerjisi ve su kaynakları herkesin iştahını kabartıyor. Durum böyle olunca bu ülke uzun süre durulamayacak ve Kaddafi sayesinde zengin bir halk olan insanlar daha uzun süre biz ne yaptık diyerek hayıflanacaklardır. 6 milyon nüfusu ve 1760 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle çok önemli bir Afrika ülkesi olan Libya daha uzun süre durulmayacak. Akdeniz'e 1450 kilometre sahili olan bu ülkeye batının ilgisi hiç azalmayacak. Azalmadığı için ülkede istikrar ve esenlik kısa ve orta vadede görülmüyor. Oysa mendi iktidarı için tehlike oluşturmayana dokunmayan Kaddafi, 40 yıllık iktidarı döneminde ülkeyi cennete çevirmişti ama bahar rüzgarı esince yaptıklarının hiçbir anlamı kalmamıştı. Yaratılan algılar ve yoğun propagandayla silahlandırılarak sokağa dökülen insanlar, ülkeyi perişan ettikten sonra Kaddafi'yi hunharca linç etti. İslam adına. Üstelik Kaddafi onlar gibi Müslüman ve Sünniydi. Libya halkının %100'ü gibi. Libya'da Alevi, Şii, Kürt, Hristiyan, Ezidi, Türkmen, Dürzi ya da başka dinsel, etnik ve mezhepsel gruplardan bir tek insan yok. Diğer bahar ülkelerinden farklı olarak. Örneğin Yemen. 33 yıl iktidardan sonra istifa eden Ali Abdullah Salih'in 25 Şubat 2012'de istifasından sonra ülkede göreceli bir istikrar gözlense de ülkedeki durum bir türlü netleşmiyordu. Müslüman kardeşler ve müttefikleri iktidarı ele geçirmeye çalışırken Şii Husiler buna direniyordu. Bu kargaşadan yararlanan Kaide ülkenin güneyinde bazı köy, kasaba ve şehirleri işgal ediyordu. Çok geri kalmış ve kişi başına milli geliri 500 doları bulmayan Yemen'de Husiler ve eski başkan Salih'in yandaşları 2014 sonuna doğru harekete geçince Cumhurbaşkanı Hadi Suudi Arabistan'a kaçtı. Bunu gerekçe gösteren Suudiler 26 Mart 2015'te bu ülkeyi bombalamaya başladı. Sonraki haftalarda kara operasyonlarıyla devam eden bu saldırıya Körfez ülkelerinin yanı sıra bazı Arap ülkeleri ve Amerika destek verdi. Suudilere göre İran destekli Şii Husiler ülkeyi ele geçirecekti. Oysa 1962'de Mısır destekli milliyetçi ilericiler Yemen'de darbe yaptığında Şii kral Suudi Arabistan'a kaçmış ve Suudiler Şii İran Şahı İngiltere ve İsrail'in dolaylı desteğiyle bu ülkeye saldırmıştı. 6 yıl süren bu saldırı ve iç savaş bir tek İsrail'in işine yaramıştı. Yemen'de durum durulacak gibi görünmüyor. Birleşmiş Milletler çabasıyla 15 Nisan 2016'da ateşkes sağlandı ama Suudi saldırısıyla en az 10 bin insan öldü, 50 bini yaralandı. Altyapının büyük bölümü zarar gördü ve toplumsal doku parçalandı. Aşiret geleneklerinin ağır bastığı bu ülkede dinsel baskılar özellikle kadınları çok etkiliyor. Hamile kadınların en az %80'i doktora gitmeden evde doğuruyor. Çocukların en az %30'u okula gitmiyor ya da ilkokulu bitirmeden bırakıyor. Osmanlı tarihinde açıklı türküleriyle anılan Yemen, Arap Baharı ile ciddi bir sarsıntı yaşadı ama bir türlü toparlanacak gibi görünmüyor. Çünkü Kaide orada çok güçlü ve Yemen'le 1500 kilometre kadar sınırı olan Vahabi Suudiler bu ülkenin rahatlayıp güçlenmesini istemez ve asla izin vermez. Bu Suudilerin vazgeçilmez karakteridir. Her tarafı karıştırmak, CIA ile birlikte Kaide'yi kurdurarak dünyanın başına bela saran Suudiler, Arap Baharı'nın rüzgarıyla ayaklanan Bahreyn halkını bastırmak için 1 Mart 2011'de tanklarını başkent Menami'ye gönderdi ve demokrasi isteyen halka karşı terör estirdi. O gün bugün %60'ı Şii olan Bahreyn halkı demokrasi ve özgürlük için mücadelesini sürdürüyor ama hiç kimse bu mücadeleyi haber bile yapmıyor. Bahreyn halkının mücadelesi daha uzun süre devam edeceği benziyor. Suudi Arabistan'da %20, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te %15 ve Katar'da %10 oranında olan Şii nüfusun durumu pek iyi görünmüyor. Bu ülkelerde Şiilere karşı çok büyük baskılar var ve insanların nefes almasına bile izin yok. Suudiler dünyanın tüm engelleme çabasına rağmen Şii din adamı El-Nimr'i bile 2 Ocak 2016'da idam etti. Suudiler idama tepki gösteren İran'la ilişkileri kestiler ve hemen peşinden Lübnan hükümetinde bakanları olan Hizbullah'ı terör örgütü ilan ettiler. Bahreyn hükümeti ise muhalefet parti ve örgütleri yasakladı. Yalnızca Şii oldukları için. Tıpkı Iraklı Şiiler gibi. Oysa Irak halkının %35'i Sünni ve bunlar Arap, Kürt ve Türkmenleri kapsıyor. Irak'ta %5 civarında Hristiyan var. Bugünse bu denklemin hiçbir anlamı kalmadı. Amerika'nın 2003 işgalinden sonra darmadağın edilen sosyal dokusu ve paramparça edilen coğrafyasıyla Irak, IŞİD'in ortaya çıkmasıyla çok farklı ve daha tehlikeli bir boyuta taşındı. Bir komplo teorisi olabilir ama bu planı kim hazırlayıp uyguluyorsa müthiş biridir. Bu plan 16 Mayıs 2016'da 100. yılı hatırlanan Sykes-Picot anlaşmasının bir devamıdır. Orta Doğu coğrafyasının çizildiği bu planda o zaman da Irak çok önemliydi, şimdi de çok önemli. Suriye ve Mısır'la birlikte darmadağın edilmesi elbette emperyalist ülke ve güçleri mutlu eder ama daha çok 1947 Filistin toprağı üzerinde İsrail'i çok sevindirir. Çünkü bu coğrafyada son 100 yılda ne olduysa hepsi İsrail için. Örneğin Osmanlı'nın yıkılması son 100 yıl içindeki bölgesel ve ulusal savaşlar, iç savaş ve kavgalar, Büyük Orta Doğu Projesi, Arap Baharı ve Osmanlı torunu AK Parti'nin bahar sürecindeki rolü. Bir düşünün, İsrail'in korkulu rüyası Mısır, Irak ve Suriye orduları son 5 yılda perişan edildi. Bir düşünün, İsrail'in korkulu rüyası Lübnan Hizbullah şimdi Suriye'de savaşıyor ve sürekli militan kaybediyor. Suriye, Mısır, Irak ve Hizbullah'ın son 5 yılda kaybettiği asker ve militan sayısı son 50-60 yılda İsrail'e karşı savaşlarında kaybettikleri sayının belki de 1000 katı. Bu da yalnızca İsrail'i mutlu eder. Arap Baharı'nda AK Parti. Başlangıçta Batı'nın Libya müdahalesine karşı çıkan AK Parti, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın mevkidaşı Davutoğlu'nu aramasıyla tavır değiştirdi ve Kaddafi'nin devirme planına destek verdi. Öncesinde Tunus ve Mısır'daki ayaklanmalara büyük ilgi gösteren AK Parti, belki de Clinton'dan "İslamcılar iktidara gelecek, siz de model olacaksınız" sözü almıştı. Bu sözde bölgesel politikasına yön veren AK Parti, başta Katar ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle çok heyecanlandı. Buna göre Müslüman kardeşler Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Suriye'de iktidar olacak ve yeni Türkiye eski Osmanlı'nın yerini alacaktı. Bu gerçekleşirse Erdoğan, Sultan, hatta Halife olacaktı. Böylesi ilginç hayallere danan stratejik derinlik hayalperest uzmanları, Körfez ülkelerinin Vahabi saplantılı kral ve emir şeyhlerinin buna izin vermeyeceğini hiç düşünemediler. İzin vermeyecek başkaları da vardı. Örneğin, dilden dolayı dini biraz daha iyi biliriz diyen Arap dünyasının İslamcıları. Bunu bilmeyen AK Parti, Batı'nın ve Batı işbirlikçisi bölgesel güçlerin gazıyla bilmediği karanlık planın baş oyuncusu oldu. Tunus, Mısır, Libya, Fas, Yemen ve Sudan İslamcılarıyla yoğun bir ilişki kuran AK Parti, bu ülkelerden binlerce insanı Türkiye'de misafir etti ve her alanda eğitti. AK Parti, Türkiye'yi dünya İslamcılarının üssü haline getirdi ve bugün de öyle devam ediyor. Artık her hafta İstanbul'da İslami içerikli bölgesel ve uluslararası toplantılar düzenleniyor ve AK Parti kendince dünya İslamcılarının lideri benim deme çabasında. Ama ortada bir sorun vardı, o da Suriye. Çünkü diğer ülkelerde planını iyi uygulayan AK Parti, Suriye'de beklediği başarıyı elde edemedi. Suriye'nin tüm askeri ve sivil muhaliflerini Türkiye'de barındıran AK Parti, bir türlü Esad'dan kurtulamıyordu. Üstelik bu görev için 100 kadar ülke AK Parti'ye yardım ediyor ve binlerce din adamı bu amaçla on binlerce fetva veriyordu. Alevi Esad'ın katili vaciptir. Fetvacılar bununla da yetinmedi. Alevi Esad'a yardım eden şeyhler de onun gibi kafirdir ve öldürülmeleri vaciptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini ima ederek Esad'a bu nedenle destek veriyor dedi. Sünni alem bu yönde provoka ediliyordu. Sünni alemin binlerce televizyon, gazete, radyo, ajans ve milyonlarca sosyal medya hesabı bu yolda yayın yapıyordu. Bu propagandanın etkisi, Körfez ülkelerinin parası ve istihbarat örgütlerinin çabasıyla Suriye'de insanlar ayaklandırıldı ve ülke iç savaşın içine sürüklendi. Bu da Esad'ın devrilmesine yetmeyince dünyanın dört bir tarafından on binlerce ruh hastası sapık ve katil Türkiye'ye getirildi ve Suriye'ye sokuldu. İşte bu nedenle Suriye dramının baş sorumlusu AK Parti'dir. AK Parti olmasaydı Suriye'de ayaklanma olmazdı. AK Parti olmasaydı ÖSO, Nusra, IŞİD ve benzeri yüzlerce ruh hastası katil örgüt kurulamazdı. AK Parti olmasaydı Suriye ve Irak'ta yüz binlerce insan ölmez ve bu ülkeler perişan edilemezdi. AK Parti olmasaydı Ezidilere karşı bir soykırım uygulanamaz ve binlerce genç kız ve kadınlara tecavüz edilemezdi. AK Parti olmasaydı hiçbir Arap ülkesi Suriye'ye müdahale edemezdi. AK Parti olduğu için Körfez ülkelerinin korkak kral emir ve şeyhleri, Osmanlı mirasçısı Sünni Türkiye'yi, Şii Safavi'yi İran'a karşı kullandılar. Bir zamanlar Sünni Saddam'ı Hümeyni'ye saldırdıkları gibi, 8 yıl süren o savaşta Irak ve İran'da 1 milyon insan öldü. Ama olmadı çünkü Esad devrilmeyince, Mısır ordusu darbe yaparak İslamcı başkan Mursi'yi devirdi ve ülkeyi AK Parti destekli Müslüman kardeşler iktidarından kurtardı. Dönemin başbakanı Erdoğan bunun için çok kızdı. Esad'ın direnmesi ve Sisi'nin darbesi Erdoğan hayallerine son verdi. Suriye ve Mısır'dan sonra Tunus'ta da AK Parti destekli Müslüman kardeşler iktidarı kaybetti. Libya ve Yemen'de AK Parti destekli İslamcılar iktidar olamadı. Bu da yetmedi. AK Parti dostu ve müttefiği Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Erdoğan'ın çok kızdığı Sisi'ye sürekli yardım ediyor. Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak tanımlayan bu ülkelerin desteğini alan Sisi, AK Parti'nin desteklediği İslamcılara ve onların müttefiği IŞİD'cilere karşı Libya'da büyük savaş sürdürüyor. Özetle Arap Bahri ile birlikte büyük hayaller kuran AK Parti şimdi artık çok çaresiz. Göreceli olarak Suudi Arabistan ve Katar'la dost ve müttefik gibi görünen AK Parti yakında bu ülkelerin kral, emir ve şeyhlerinden de kazık yiyecektir. Parasal çıkar ve yok olmak üzere olan Suriye hesaplarının sıfırlanmasıyla bu ülkeler AK Parti'yi yalnız bırakacaktır. Batı ile ilişkilerinde AK Parti Türkiye'sini koz olarak kullanan ve bunun bedelini milyarlarca dolarla ödeyen kral, emir ve şeyhler günü geldiğinde ABD'nin emirlerini yerine getirmekten geri kalmayacaklardır. İşte o zaman Türkiye'nin başı büyük belada olacak. Bu belayı geciktirmek için Rus uçağını düşüren, Suriye'de savaşan farklı terör örgütlerini desteklemeye devam eden, dünyanın tüm İslamcılarını barındırmayı ve desteklemeyi sürdüren AK Parti farkında olmadan bataklığın içine sürüklenmektedir. IŞİD ve PYD şimdilik iki temel sorun. 2011 öncesinde, yani Esed'in Esad olduğu günlerde ne Türkiye ne de dünya bu iki harf topluluklarını tanımıyordu. Bundan sonraki süreç ne olursa olsun her iki örgüt Türkiye'nin gündeminden çıkmayacaktır. AK Parti politikalarından dolayı Türkiye'nin başı ciddi bir şekilde belada kalacaktır. Yavuz Selim gibi Suriye'den girip Emevi'de namaz kıldıktan sonra Mısır'a varmak ve orada halife olmak isteyen Erdoğan ne Suriye'ye girebildi ne de Mısır'da halife oldu. 3. Boğaz Köprüsü'ne Yavuz adını koyan Erdoğan, Osmanlı düşmanı Vahabi Suudilerle Katarların ve Şerif Hüseyin'in torunu Ürdünlü Kral Abdullah'ın oyununa geldi. Stratejik derinlik sığdığı da bir başka sorundu. Türk kökenli bu strateji, Arapların dinsel, mezhepsel, tarihsel ve bazen de etnik gerekçelerinden habersiz kendine göre bir dünya kurdu ama hep hayal dünyasında kaldı. Belki de öyle gerekiyordu. Çünkü sonuçta AK Parti'de İslamcı bir ideolojinin siyasal ve sosyal toplumunun nevi şahsına münhasır bir anlayışıdır. Nasıl bir İslam? İslam İşbirliği Örgütü'ne üye 57 ülke var. Bazılarında Müslümanlar çoğunlukta değil ama hiçbir ülkenin siyasal anlayış ve yaşam biçimi diğerine benzemez. Hemen hemen hepsinde dinsel anlayış ve yapı var olan iktidarların emrindedir. Bu ülkelerde dinsel anlayış, yorum ve uygulamalar da birbirinden farklı ve birçok Müslüman ülke kendi aralarında kavgalı. Hemen hemen tüm Müslüman ülkelerde kendi aralarında kavgalı yüzlerce mezhep, tarikat, cemaat ve benzeri örgütlenmeler var. Örneğin AK Parti-Gülen kavgası. Bu kavgalar sevgili peygamberin ölümünden sonra başladı ve hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek. Bu kavgalarla ilgili binlerce kitap yazıldı ama Müslümanlar hiçbirinden ders almadı. Çünkü İslam'ı kendi çıkarları uğruna siyasallaştıranlar bu kavgayı sürdürdü ve sürmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İslam bunun için siyasallaştırıldı. İslam düşmanı batılı ülke ve güçler her zaman bu İslamcıları sahiplendi ve sürekli destekledi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Vahhabi mezhepli Suudiler Batı'nın emrinde oldu ve istenilen her şeyi yaptı. Son 70 yılda Suudiler İslam'ı bağnazlaştırmak, içini boşaltmak ve gerçek yüce değerlerinden uzaklaştırmak için dünyadaki tüm parti, örgüt, dernek, cemaat, okul, cami ve benzeri oluşumlara en az $300 milyar dağıttı. Türkiye dahil. Arap Baharı Suudiler için yeni bir fırsat yarattı. Örneğin Mısır, Tunus ve Libya'da Suudiler kendilerine yakın bağnaz Selefilere yardım ederken AK Parti ve Katar Müslüman kardeşleri destekledi. Arap Baharı'nın amacı olan özgürlük ve demokrasi hiç kimsenin umurunda değil. İslamsa hiç. Herkes kendi İslam'ını Bahar ülkelerinin halklarına empoze etmek istiyordu. Emperyalist bir anlayışla. Çünkü herkes en hakiki İslam benim İslam diyordu. Yani tek İslam yoktu. Tek hiçbir şey yoktu. Herkes her şeyi en iyi şekilde ben bilirim havasındaydı. Liderler, krallar, emirler, şeyhler, din adamları, hocalar, gazeteciler ve bilim uzmanlar. Ama en iyi bileni kuşkusuz işitçiler. Arap Baharı'nın oyuncuları kendi aralarında kavga ederken Halife Hazretleri Bağdadi, Irak ve Şam'da kendi İslam devletini ilan etti. Kendisinden önce Suriye emirliğini ilan eden ve El-Kaide kökenli Nusra'yı kuran Kobane'nin dini bilgi ve inancını yetersiz bulan Halife Hazretleri kendine göre yeni türden bir İslam anlayışı geliştirdi. Bu anlayışı ve kurulan Irak-Şam İslam Devleti'ni duyan on binlerce hakiki Müslüman 82 ülkeden yola çıkarak Türkiye'ye geldi ve buradan Suriye'ye girdi. Hepsi de sosyal medya hesaplarından kendilerini kolaylıkla gösteren ve yardım eden Müslüman AK Parti'ye teşekkür etti. Ezici çoğunluğu dinle ilgili çok fazla bilgisi olmadığı için kendilerine söylenen her şeye inanmaya hazırdı. Hepsi de 21. yüzyılda kurulan İslam devletinde yaşamanın heyecanını yaşıyordu ve bu devlet için can vermeye hazırdı. Yani şehit olmaya, cennete gidip hurilerle birlikte olmak için. İntihar eylemlerinin mantığında işte bu gerçek var. Çok basit bir mantıkla binlerce Kaide, Nusra ve IŞİD militanları sivil Alevi ve Şii hedeflere yönelik intihar eyleminde bulundu. Çok basit mantıkla IŞİD'çiler binlerce Ezidi kadını kaçırıp tecavüz etti. Çok basit mantıkla IŞİD'çiler aynı ideolojiyi paylaşan Nusra ve benzeri örgütlere saldırdı ve bu kavgada şimdiye kadar en az 10 bin militan öldü. Herkes en hakiki Müslüman benim diyor. Bu tür günlük söylemler Suriye, Irak, Libya, Mısır, Lübnan ve Yemen'de savaşan tüm grupların ne denli çağ dışı, ilkel, ruh hastası ve sapık olduklarını yeterince kanıtlıyor. Günlük fetvalarıyla onlara yol gösteren din adamları onlardan farklı değil. Destek veren lider, kral, emir ve şeyhler de başka bir alem. Hepsi de din düşmanı. Yani Allah, peygamber ve Kur'an düşmanı. Hepsi de İslam'ın yapmayın dediği kötülükleri yapıyor. Hepsi de İslam'ın işlemeyin dediği günahları işliyor. Öldürme, hırsızlık, yalan, talan, rüşvet, sahtekarlık, zina, gaddarlık. Hem de İslam adına. İslam'ı sıfırlamak için. İşte bu nedenle siyasal İslamcılar var olduğu sürece İslam adına rezaletler devam ediyor ve edecek. İşte bu nedenle toplumlar cahil ve yoksul bırakıldı bırakılacak. Bu çok büyük bir savaştır. Hazırlıklı olmayan, önlemini almayan ve karşı koymayanlar çok karanlık bir geleceğe hazırlıklı olmalıdır. Kral, emir, şeyh, başkan, din adamı ve benzeri tipler asla geri adım atmayacaktır. Geri adım atmak pisliklerinin ortaya çıkması demektir. İslam ülkelerinin ezici çoğunluğunda yaşanan rezilliklerin ve İslam düşmanı tutum ve davranışların sınırı yok. Bu ülkelerde liderler ve yandaşları İslam'ı sıfırlamak için özel ve yoğun bir çaba içinde. 17-25 Aralık yalnızca Türkiye'de yaşanmadı. Her İslam ülkesinde benzer yüzlerce karanlık hikaye var. Bu hikayelerle yalnızca paralar değil, İslam da sıfırlandı. Bu hikayelerle komşularla sıfır sorun vurgusu yapılmışken komşular da sıfırlandı. Yalnızca Türkiye'de değil, İslam coğrafyasının tümünde. İslam sıfırlanınca hiçbir şey kalmadı. Toplumsal inanç ve değerler, gelenekler, insani duygular ve bilumum iyi özellikler. Tümü yok edildi. Arap Baharı her şeyimizi ve hepimizi yok etmek için altın vuruş olarak programlandı. Ne kadar başarılı olduğunu anlamak için kendinize ve çevrenize bakın. Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyasında sınırsız iğrençlikler ve rezillikler yaşanıyor. Yalan, talan, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, dedikodu, yalakalık, yöneklik, ikiyüzlülük, riyakarlık, fırsatçılık, ihanet, tecavüz, sapıklık, gaddarlık, kindarlık, nefret ve bilumum kişisel karakter hastalığı, cehalet ve yoksulluktan dolayı, biraz da din, her şeyi sıfırlamak için yeter de artar. Böyle gider ve hemen karşı konulmazsa herkes kendini kapkara yeni bir yüzyıla hazırlamalı. Anlaşılan 100 yıl önce bu coğrafyanın haritalarını ve sosyal siyasal yapısını hazırlayanlar Arap Baharı ile yeni bir 100 yıllık planı uygulamaya koydular. Ne kadar başarılı oldular bunu da AK Parti'nin iktidarda kalıp kalmayacağıyla anlayacağız. 100 yıl önce Arap kral, emir ve şehirlerini kullanarak Osmanlı'yı dağıtıp coğrafyayı perişan edenler 100 yıl sonra, yani şimdi coğrafyamızı sonsuza dek perişan etmek için bu kez aynı kral, emir ve şeyhlerin dostu ve Osmanlı torunu AK Parti'yi kullandılar. Çok ilginç. Cumhuriyetten hemen sonra bölgede yaşanan karmaşık ve kanlı süreçler ve Türkiye içindeki tüm İslami tartışma ve kavgalar belki de 100 yıl sonra, yani şimdi AK Parti ortaya çıksın diye yaşanmıştır. Bu coğrafyanın her şeyini bilen biri olarak ben böyle düşünürüm. Şimdi ne olacak? En sonunda söylenecek olanları peşinen söyleyeyim. AK Parti, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, var olan iç ve dış politikalarından vazgeçmediği sürece Türkiye ve başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm coğrafya kapkara ve kanlı bir döneme girecek. Yani AK Parti Suriye'de savaşan terör örgütlerine verdiği desteği kesmezse bu ülkede iç savaş uzun süre devam eder ve Suriye parçalanmanın eşiğine gelir. İşte o zaman PYD ve başta IŞİD olmak üzere radikal İslamcı örgütler Türkiye için büyük bir risk oluşturur. Dış güçlerin provokasyonuyla bu risk kısa süre sonra ülkeyi iç savaşa sürükler. Özetle Suriye, Irak ve bölgenin geleceğini AK Parti, yani Erdoğan belirleyecektir. Yani AK Parti Suriye'de savaşan terör örgütlerine verdiği desteği keserse, Suriye ordusu çok hızlı bir şekilde teröristleri temizler ve tüm ülkede güvenliği sağlar. 5 yıllık iç savaşın sosyal izleri kolay kolay giderilemeyecek ama insanlar bunca acılardan sonra yeniden huzura kavuşmanın umuduyla yaşayacak. İşte o zaman Türkiye dünyanın her tarafına kaçmak zorunda bırakılan 4-5 milyon Suriyelinin büyük bölümü ülkesine dönecek ve Suriye eski Suriye olacak. Huzurlu, güvenli, laik, toplumsal huzur ve barışını sağlamış ve demokrasi yolunda emin adımları yürüyen bir Suriye. Suriye'de her şey düzelme yoluna giderse, Irak'ta işler düzelir ve tüm coğrafya yavaş yavaş rahatlamaya başlar. Libya, Mısır, Lübnan, Yemen, Tunus ve diğer ülkeler. Peki AK Parti bunu yapar mı? Olağanüstü bir gelişme, yani bir mucize olmazsa sanmıyorum. Çünkü dışarıda böylesi önemli bir tavrı sergileyecek bir AK Parti, içte de var olan bildik politikalarından vazgeçmeli. Yani AK Parti, 2011 öncesi AK Parti'ye dönmeli. Yani içte ve dışta herkesle barışık olduğu dönemlere, yani kanlı Arap Baharı öncesine. Ama bunu yapacak olan AK Parti samimi olmalı. Örneğin AK Parti yeni bölgesel açılımlarına İsrail'e başlamamalıydı. AK Parti'nin son 5 yıllık Suriye ve bölge politikası yalnızca İsrail'e hizmet etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerinin de baskısıyla İsrail'le anlaşma imzalayan AK Parti, Benzer şekilde kötü niyetli davranmıştır. Çünkü anlaşma gereği İsrail ile Türkiye arasındaki askeri ve istihbarat alanlarında yoğun işbirliği yapılacaktır. Peki kime karşı? Umarım barışmak peşinde olduğumuz Rusya, Mısır, İran, Irak ve Suriye'ye karşı değildir. 29 Haziran 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla konuşan Putin mutlaka bu konuları sormuştur. Benzer soruları elbette Mısır Cumhurbaşkanı da sorar ve AK Parti iktidarı tarafından İstanbul'da misafir edilen binlerce Mısırlı Müslüman kardeşler lider ve kadrolarının kovulmalarını ister. Putin ayrıca Erdoğan'dan, başta Nusra olmak üzere Suriye'de savaşan terör örgütlerine verilen desteğin ve gönderilen yardımların hemen durdurulmasını istemiştir. Bu yapılmadığı sürece Putin ve Rusya asla AK Parti ile barışmaz. Konu artık bir ticaret, inşaat ya da turizm sorunu değildir. Putin asla Suriye planlarından geri adım atmayacaktır. Tıpkı Esad'ın ülkesini yıkan ve halkını öldüren ruh hastası sapık ve katil sürülerine karşı verdiği mücadeleden geri adım atmayacağı gibi. Geri adım atması gereken biri varsa o da AK Parti ve Erdoğan'dır. Peki bu olası mıdır? Mantıklı olarak sıkışan ve dış politikası iflas eden bir AK Parti için bu olmalıdır. Ya farklı bir Türkiye olacak ya da AK Parti kendi ideolojisinin gereğini yaparak Türkiye ve bölgeyi karanlığa sürükleyecek bu durumda. Büyük Ortadoğu projesinde eş başkan olmak için. Arap Baharı'nda Vahabi kral, emir ve şeyhlerle birlikte baş oyuncu olmak için. Din adına yüce değerleriyle İslam'ı ve insanı sıfırlamak için. Misyon adına, misyon son buluncaya kadar. Kitabın sonu 12 Ocak 2017, sayfa 287.